Ayrım 5. Hikayem paramparça. Emrah Serbest. Sayfa 132. 66. Hisler Ansiklopedisi. Babam fabrikadan aldığı maaşının yarısıyla 20 sene boyunca taksit ödeyip İnan Yapı Kooperatifinden bir daire sahibi oldu. Taksitlerin bittiği ay deprem oldu. Ev yıkıldı. Çek yumrukla nakavt. Her zaman böyle olur. Mutlu olmak için bir sürü faktörün bir araya gelmesi gerekir. Mutsuzluk için tek neden yeter. O sene üniversiteye başladım. Depremzede olduğum için başbakanlık bursu bağladılar. Geri ödemesiz. Eski parayla ayda 100 milyon. Sene 99. Çok iyi paraydı benim için. Belki de bu yüzden evin yıkılmasından gizli bir zevk de aldım. Ama o felaketten aldığım gizli zevk yüzünden olsa gerek. Yıkılan ev peşimi hiç bırakmadı. Hala ana mekanın o ev olduğu kabuslar görüyorum. Banka kartı Zeynel abide duruyordu. Burs yatınca Vakıflar Bankası'ndan parayı çekiyor, sonra da defterdeki hesabımla elindeki parayı karşılaştırıyordu. Genelde borçlu çıkıyordum. O sene takıldığım bir annenin sahibiydi. Borca mahsuben, boşalan bira fıçılarını götürüyor, dükkan önünden doluları getiriyordum. Ayrıca çok sarhoş olan müşterilere sağda solda düşüp kalmasınlar diye taksiye kadar eşlik ediyordum. Ve bütün bunları yaparken esprili olmaya da gayret ediyordum. Maddi durumun kötüyse kendini sevdirmek zorundasındır. Ekonomi politiğin insan mizacını belirlemesi de diyebiliriz. Zeynel abinin yerinde bir aile gibiydik. Ama yudum reklamında yağın ne kadar hafif olduğunu anlatmak için yemek sofrasında otururken birden uçuşmaya başlayan o aile gibi, o derece absürt. Çeşit çeşit adam vardı. Erkek mekanıydı. Sonra bir gün o tabuda yıkıldı. Akşamüstü 5'i çeyrek geçe. İçeri giren kadın 35 yaşlarındaydı. O ana kadar gördüğüm en güzel kadındı. Belki de olması beklenmeyen bir yerde gördüğüm için öyle gelmişti. Tam bilemiyorum. Kadın barın önünde durunca Zeynel abi önce kadına, sonra da bir annenin içindeki herkese dikkatle baktı. Bu kamera şakasını kimin tertip ettiğini anlamaya çalışıyordu sanki. Kadın viski istedi. Haliyle viski içilebilecek türden bir yerde değildi. Zeynel abi bir gözünü kadından ayırmadan, rafta durmaktan sararmış, Ankara viskisinin tozunu aldı. Rakı bardağını duble rakı ölçüsünde koyup verdi. Kadın kendisine bakanları umursamadan bardaktaki viskiyi bir dikişte içti. Bir tane daha istedi. Onu da aynı şekilde içip gitti. Ertesi gün de tekrarlandı bu olay ve sonraki günlerde. Saat gibiydi. Her akşamüstü geliyor, iki duble viskiyi fondüp yapıp hiçbir şey söylemeden gidiyordu. İlk başlarda merak ediyorduk. Kimin nesidir diye uzun uzun tartışıyorduk. Sonra ona da alıştık. İnsan her şeye alışıyor. Bunu uzatmayacağım. Dostoyevski ölü evinden hatıralardı. Bu her şeye alışma durumunu bütün tafsilatıyla anlatır. Sonra bir akşamüstü kadın gelmedi. Zeynel abi belki geç gelir diye normalden bir saat sonra kapattı birhaneyi. Ama o kadın bir daha hiç gelmedi. İlk başlarda yine merak ettik. Birden ortaya çıkan kadının niye birden yok olduğunu tartıştık uzun uzun. Öldü diyenler oldu. Devlet memuruydu, başka bir yere tayini çıktı diyenler oldu. Yunan ajanıydı, deşifre olunca Kıbrıs Rum kesimine gitmek zorunda kaldı diyenler bile oldu. Çeşit çeşit komplo teorisi. Bir süre sonra kadının yokluğuna da alıştık. Bu duruma en çok Zeynel abi bozuldu. Çünkü bir yerlerden ucuza iki şişe kaçak Jack Daniels almıştı. Kaçak viskinin öldürmediği zamanlar. Paşa Bahçe'den viski bardağı bile almıştı. Bu kadar yatırımdan sonra kendini aldatılmış hissediyordu doğal olarak. Varlığına da yokluğuna da alıştığımız kadını bir yıl sonra falezlerde gördüm. Gözlerini karanlık sulara dikmiş içiyordu. Yanına oturdum. Siktir git dedi. Elinde hazır beklettiği sustalıyı açınca kalkıp yürüdüm. Arkamdan bir dursana diye seslendi. Durdum. Ben seni nereden tanıyorum? Durumu anlattım. Bıçağı kaptı. Her gün gidiyorsun mu oraya diye sordu. Hayır dedim. Haftada 6 gün. Sen niye gelmiyorsun artık? Cevap vermedi. Önündeki JB şişesinden bir yudum aldı. Sonra bana uzattı. Ben de bir yudum alıp yanına oturdum. İçki şişelerine dandik plastik zımbırtıların takılmadığı zamanlar. Sustalıyı tuttuğu elinde bir de kağıt mendil vardı. Ağladığı için rimele bulanmıştı. Seni kim üzdü bu kadar diye sordum. Boş ver. Çok mu özel? Hayır, çok klasik. Anlıyorum dedim. Kadınlar bekliyorlar. Güvenebilecekleri bir adam arıyorlar. Sonra da o adamın biçim biri olduğu ortaya çıkıyor. Ve böylece bir kere kırılması gereken kalpleri iki kere kırılıyor. Sen kaç yaşındasın dedi. 21 dedim, 19 olduğum halde. Hiçbir bok bilmediğin halde her şeyi bildiğini zannediyorsun dedi. Saldırgan bir tavırla söylemişti bunu. Birine en sert lafı söyle ama yumuşak bir ses tonuyla, gülümseyerek söyle o lafı. Alınmak istese bile alınamaz. Saldırgan bir tavırla söylememişti bunu. Birine en sert lafı söyle ama yumuşak bir ses tonuyla, gülümseyerek söyle o lafı. Alınmak istese bile alınamaz. Kız arkadaşın var mı diye sordu. Bazen, o nasıl oluyor? Sadece sarhoşken gidiyorum. Bazen içeri alıyor, bazen almıyor. Hiçbir şey içmiyorum ama kafası benden güzel. Komşulara kuzen numarası yapıyoruz. Karışık bir durum. Onu elinde tutmak istiyor musun? Bazen. O zaman onu sürekli suçla dedi. Bazen suçlama, sürekli suçla. Suçsuzluğunu kanıtlayamadığı sürece sana kötü davranamaz. Niye öyle yapsın ki? Çünkü biz kadınlar doğuştan suçlu olduğumuza inanırız. Tamam dedim, bunu değerlendireceğim. JB bitti. Parkın karşısındaki tekelden biri alıp geldim. Ne iş yapıyorsun diye sordum. Ansiklopedi işindeyim. Ansiklopedi mi pazarlıyorsun? Hayır, yazıyorum. Ne ansiklopedisi? Hisler ansiklopedisi. İnsan duygularını sınıflandırıyorum. Biraz saçma gözükebilir ama gerçek. Üçüncü cilde geldim. Üçüncü defter yani. A'dan Z'ye mi gidiyorsun? Hayır. En hafif duygulardan başladım. En çok yaralayanlara doğru gidiyorum. İyi o zaman dedi. Bir gün bitirirsen haber ver. Okumaya sondan başlayayım. Biraları bitirdik. Telefonları kaydettik. Gün aydınlanırken aksi istikametlere yürüdük. Bir hafta kadar sonra aradım. Soğuk konuştu. Bir daha aramadım. Aradan bir sene daha geçti. Kafam çok bozuktu. Bir gece bazen gittiğim kız arkadaşımın evine gittim yine. İçeriye almadı. Kapıyı çalıp durdum, umursamadı. Yönetici geldi, bağırıp çağırmaya başladı. Beni göğsümden itti. Sonra da cep telefonuyla polisi arayıp apartmana bir sapık dadandı dedi. Öyle söyleyince adamın ağzının ortasına bir tane vurmak istedim. Ve aynı anda da vurdum. Sanki düşünce gücüyle vurmuştum. Karısı bir çığlık attı. O çığlığı duyar duymaz yaptığıma pişman oldum. Kaçacaktım ama diğer komşular da gelip çevremi sardılar. Apartmanın önünde polisi beklemeye başladık. 5 dakika sonra gelen ekip aracından bir sivil polis indi. Önce telsizle kafamı yardı. Sonra da derdimin ne olduğunu sordu. Benden daha sarhoştu. Kuzenime geldiğimi söyledim. Gel böyle dedi. Gittik kapısını çaldık. Bu senin kuzenin mi diye sordu beni gösterip. Elimi kafamdan çektim. Avucumdaki kanı gösterdim. Evet dedi. Uyuyakalmışım, duymadım. Polis nüfus cüzdanımı alıp bir gözünü benden ayırmadan elinde evirdi çevirdi. Doğum yerime baktı. Depremde bir şey var mı diye sordu. Vardı kalmadı dedim. Önceden hazırlanmış bir espri. Geçmiş olsun deyip gitti. Sabaha karşı mutfakta oturuyorduk. Kafamın yarılan kısmına tentürdiyon sürerken özür diledi. Neden özür dilediğini sordum. Hep benim yüzümden dedi. Kendini suçlamana gerek yok. Benim serseriliğim. Kapıyı açsaydım böyle olmayacaktı. Kapına dayanan bir sarhoşu içeri almak zorunda değilsin. Tentürdiyotlu bezi kafama bastırırken canın çok acıyor mu diye sordu. Biraz. Hep benim suçum. Hep senin suçun değil dedim. İnsan kendi felaketini seçemez. Kendi felaketini aktif katılım içinde olabilir ama yine de onu seçemez. Yıkılmak için dizilen domino taşları gibiyiz. Biri gelir sana çarpar. Seni yıkar ama onu da başka biri yıkmıştır. Biraz tepeden, soğukkanlı bir zaviyeden bakınca göze hoş gelen bir görüntü aslında. Kendi felaketinden bile zevk alabilirsin böylece. O felakette seni diğer insanlara bağlayan şeyi görürsün çünkü. Bu durumda herkes suçlu olduğuna göre hiç kimsenin suçlu olmayacağını anlarsın. Herkes birbirini yıkar. İnsana kim vurcuya gitmek yakışır? İnsan iradesini hiçe sayıyorsun o zaman. Hayır. İnsan iradesine hayranım. İradeli insan 20 sene çalışıp bir ev alır. Ve sonra o evin 20 saniyede yıkıldığını görür. Her şeyini kaybetmiştir ama pes etmez. 20 yılının boşa geçtiğini anlamıştır ama bunu kimseye çaktırmaz. Sonra cebinde taksi parası bile kalmadığından bir bayram arifesinde otogara valiz taşımak zorunda kalıp kalp krizi geçirir. Hastaneye götürürler ama hastanede yeterli teçhizat yoktur. İradeli insanı bir ambulansa koyup başka bir hastaneye gönderirler. Ama başka iradeli orospu çocuğu insanlar ambulansa yol vermezler. Ve o iradeli insan hastaneye varamadan trafikte ölür. Ambulansın sirenleri iradeli insan ölmemiş gibi çalmaya devam eder bir süre daha. Sirenler çalarken, iradeli insanın kafasından geçen son düşünce de ben nerede yanlış yaptım olur. İşte sana babamın ve insan iradesinin hikayesi. Ansiklopediyi bitirdin mi? Bıraktım. Niye? Hissedecek bir şey kalmadı. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum dedim. Zeynel abinin yerini bırakıp başka bir yer arayacağım. Çünkü hep kendime bir yer aradım. Kartı da geri almayacağım. Saçmalama dedi. Bursu kestiler zaten dedim. 67. 2009 yazı geri gelmeyecek. İlk fotoğraf. 2009 yazı geri gelmeyecek. Geri gelmeyecek diğer yazlar gibi. Üstadın kurtuluştaki teresindeydik, ekseriyetle. Üstad, dün gece bira içerek iyi yaptık kardeşim derdi her sabah. Rakı gibi başını ağrıtmıyor insanın, aptallaştırmıyor sabahları. Sonra sakalını sıvazlayıp, haksız mıyım der gibi bakardı. Ben de meselenin derinliğini yeni kavramış insanların yarı şaşkın edasıyla, haklısın üstad derdim. Üstadın kardeşi Serhat, Amerika'dan yeni gelmişti yaz tatiline. Orada doktora yapıyordu. İçince güzel konuşur ama konuya giremezdi bir türlü. O kadar güzel konuya giremezdi ki bazen. Konuya girememenin kendisi bir konuya dönüştürürdü. Ayrıca sıkı şairdi. Ama asıl uzmanlık alanı ne karşılaştırmalı edebiyat ne de şiirdi. At yarışıydı. Yani en azından bence. Her sabah kahvesini yapıp bir akademisyen ciddiyeti ve şair titizliğiyle bültenin başında çalışırdı. Üstad da tahsidini çiğneyip radikal dış haberlere makale çevirirdi. Benim işim gücüm yoktu. Üstadın altıncı kattan düşen kedisi pembenin yamulan sırtını düzeltmeye çalışırdım. Serhat'ın yaptığı kupona biz de ortak olurduk. Üçüncü ayaktan sonra hala yatmadıysak hep beraber takip etmeye başlardık. Bir akşamüstü altılıyı tutturup sarılmıştık evin içinde. Zıplayıp durmuştuk. Yazın en sevinçli anıydı. 600 lira vermişti altılı. Adam başı 200 lira. Güzel para. Parayı bulunca bir evim olduğunu hatırlamıştım. Beşiktaş'ta. 82 basamaklı o ev. Balkona çıkıp şair Nedim'den geçen taksileri saymıştım o gün. Bir apartmandan atlamak, bir gökdelenden atlamaktan daha zor olmalı diye düşünmüştüm. 412. taksi geçerken tanımadığım bir numaradan aramıştı üstad. Nasılsın kardeşim demişti. Pembenin anasını sen mi siktin? Yamuktu, daha beter yamulmuş. Hayır dedim. Ben sadece düzeltmeye çalışıyordum. Bu numara ne? Telefon numarasını değiştirdim. Niye? Çok çalıyordu. Kupon yaptık, geliyor musun? Yok dedim ama aklım orada kaldı. Akşamüstü yine aradı. Tutturduk. Ha siktir dedim. Ne kadar verdi? 2100 lira. Geliyorum. 2100 liralık altılıyı 3 tekle nasıl tutturdun Serhat diye sordum gidince. Paran tükendiği zaman hata yapma şansın kalmaz dedi. Ben de anlıyorum dedim. Kazanılmış kupona sonradan ortak olunmaz ama 150 lira verin en azından. O yaz başka altılı tutturamadık ama o akşam rakı içtik. Kadınlar gülle atma yarışmasını seyrettik. Ölülerden konuştuk. Rakı içince ölülerden konuşmak icap eder. Belki rakı içerken araya giren sessizlikler daha uzun olduğu için, o sessizlikler ortama ruhani bir hava kattığı için. İkinci fotoğraf. Komşunun kızı günde 250 mesaj çekiyordu o yaz. Kızı şöyle hatırlıyorum. Dıt dıt, dıt dıt, dıt dıt. Bisiklet sürerken bile mesaj çekebiliyordu. Mesaj attığı çocuktan çok mesaj atıp cevap gelmesini seviyordu belki de. Yüzüne düşmediği halde saçlarını geriye atıp duruyordu. Çekici görünmek için değil. Çok derinlerde bir huzursuzluğun belirtisi olmalıydı bu. Beni kızın ablasıyla evlendirmeye çalışıyorlardı. Bir gece apartmanın önüne hafif sallanarak gelmiştim. Çakır keyiflikten sonra zil zurnalıktan önceydim. Çöp konteynerlerini devirip, bütün söylenecekler söylendi, bütün susulacaklar susuldu diye bağırmıştım. Bütün bunlardan geriye de bir şeylerin külü kaldı ama neyin külü derseniz Allah belamı versin ki bilmiyorum. Ben iyi bir başlangıçtım sadece. Bazı insanlar sadece iyi bir başlangıç yapmasını bilirler. Sıkılırlar, sürdüremezler. Kızın ablasını bana vermekten vazgeçtiler. 2009 yazı çok karışık bir yazdı öte yandan. Üçüncü fotoğraf. Celal abiyle oturmuştuk. Net pikniğin terasında. Tatlı bir yaz esintisi vardı. Ankara'da nadir olur bu. Celal abi, ne yersin diye sordu garson gelince. Ben içerken pek bir şey yemem. O iki işi ayırırım birbirinden. Antalya'da bir adam hatırlıyorum. 10 yaz önce. Birhaneye girdi, bir ufak rakı söyledi, bir de tuz istedi. Rakı geldikten sonra cebinden bir erik çıkardı. Rakı bitene kadar aynı eriği tuzlayıp tuzlayıp kemirdi. Belki de onu örnek aldım. Tabii erik kemirmiyorum. Ben biracıyım. Bir avuç leblebi olsun. Bütün akşam başka bir şey istemem. Celal abi köfte söyledi. Mamak cezaevini anlattı sonra. Temmuz ayındaki açlık grevini. Cezaevi idaresi sıcaktan bayılıp açlık grevine son versinler diye kaloriferleri yakmış yazın ortasında. Nasıldı abi dedim. İlahi komedyayı oku dedi. Cehennem kısmını. Eve gidip Moby Dick'e başladım. Sadece büyük yazarları okumaya karar vermiştim o yaz. 4. fotoğraf. Salih'le balıkçı barınaklarında oturmuştuk bir akşamüstü. Durgun denizi titreten ince bir rüzgar esiyordu. Gökyüzü turuncu, mor, mavi ve biraz da griydi. Salih hiçbir şeyi terk edemeyen bir adamdı. Yarım saat oturduğu kafeden ayrılırken bile hüzün duyardı. Bir kız arkadaşı vardı. 10 yıldır beraberdiler. Birini terk etmek teorik olarak imkansızdır derdi. Onu terk ettim diyelim. Peki hatıraları nasıl terk edeceğim? O tonlarca hatırayı zihnimde değil de sanki sırtımda taşıyacakmış gibi hissediyorum. O akşam oturduğumuz yerden ayrılırken de dönüp arkasını bakmıştı üzünle. Geçmişi unutmak istiyorsan geleceğe de gözlerini kapatmak gerekir Salih demiştim o zaman. Bu cümle senin mi diye sormuştu. Benim hiçbir şeyim yok Salih, uykum bile. Bak bu laf güzelmiş. Bu laf da benim değil, Mehmet Baydur'un. 5. fotoğraf. Olympus'ta sahilde. Dalgalar vurdukça kıyıda parlayan planktonlara bakmıştık bir gece. Plankton çok duygusal bir şeydir, adı gibi değil. Bence planktonların adı harikulade olmalı ya da hüsnü niyet. Eksiretli olmalı, en azından, muhtemelen bile olabilir. Bu anı önceden o kadar çok düşünmüştüm ki, gerçek olunca eksik gibi geldi demişti. Kopuk bir düğme gibi. Bir şeyler eksik değil mi sence de? B vitamini eksikliğinden dedim. İnsandaki bütün eksikliklerin kaynağı B vitamini eksikliğidir. Sonra dans etmiştik. Ben dans etmeyi beceremem. Ama sahilde herkes dans edebilir diye düşünmüştüm. Neresinden bakarsan bak güzel bir yazdı. 2009 yazı geri gelmeyecek. Son fotoğraf. Bekar sokakta yürümüştük sonra yaz biterken. Bazı sokaklarda yalnız yürünmez. İlla ki biriyle paylaşmak gerekir o sokağı. Bana öyle bakarsan nasıl ağlayabilirim ki demişti. O kadar sıcak bir gülüşle söylemişti ki bunu dokunsam elim yanardı. Benim Çehov'dan ve o yazdan öğrendiğim şey şu. Fırsatı varken ağlamalı insan. Ele güne sergilenmeyecek duyguları olduğunu düşünmemeli. Sadece gözünde sabun kaçmış çocuklara bırakmamalı bu işi. Derdini anlatabilecek kadar ağlayabilmeli en azından. Ve önündeki yol yürüyebileceğinden uzun olsa da yürümeli o yolu. Yürüyebildiği yere kadar. Sonunda perişan olacağını bilse de, zihni karmakarışık ve kalabalıkken kendisi yapayalnız kalacağını bilse de yürümeli. Ne zaman başladığını fark etmediğimiz yağmurun, ne zaman bittiğini de anlayamamıştık o yaz. 2009 yazı geri gelmeyecek, geri gelmeyecek diğer yazlar gibi. 5. ayrımın sonu, sayfa 143.